Ayrım 27.
Sayfa 313. Aralarından biri diplomat olan arkadaşının uğradığı başarısızlığı anlatarak, "İşin asıl hoş tarafı," diyordu. "İşin asıl hoş tarafı, şansölyeye ona Londra'ya atanmasının bir terfi olduğunu, bunu böyle kabul etmek gerektiğini düpedüz söyledi. Artık siz halini düşünebiliyor musunuz? İşin daha da berbat tarafı var baylar. Kuragin'in sırrını ele veriyorum. Adamın biri felakete uğramış, bir Don Juan. Bu korkunç adam kalkmış bu felaketten yararlanıyor. Prens Hippolyte bir Voltaire koltuğuna oturmuş, ayaklarını koltuğun kolunun üzerinden aşırmıştı. Güldü. "Bundan bana söz edin," dedi. Etraftan sesler duyuldu. "Don Juan'a bakın, Don Juan'a. Seni gidi sinsi seni." Bilibin Prens Andre'ye döndü. "Siz bilmiyorsunuz Bolkonski. Fransız ordusunun bütün vahşeti, az kalsın Rus ordusunun diyecektim, bu adamın kadınlara yaptıklarının yanında hiç kalır." Prens Hippolyte, "Kadın erkeğin arkadaşıdır," dedi ve tek saplı gözlüğüyle yukarı kaldırdığı ayaklarına bakmaya başladı. Bilibin'le bizimkiler Hippolyte'in gözlerinin içine bakarak kahkahalarla güldüler. Prens Andrei görüyordu ki kendi kendine bunu itiraf etmeliydi. Karısından neredeyse kıskandığı bu Hippolyte o topluluğun soytarısı olmuştu. Bilibin yavaşça Bolkonski'ye, "Hayır, size muhakkak bir Kuragin ziyafeti çekmeliyim," dedi. "Politikadan söz ederken bir harika olur. Görseniz öyle ciddi bir tavır takınır ki." Hippolyte'in yanına oturdu, alnını kırıştırarak onunla politikadan konuşmaya başladı. Prens Andre ile diğerleri etraflarını sardılar. Hippolyte herkesi anlamlı bir tavırla süzerek konuşuyordu. Berlin kabinesi ittifak konusunda düşüncesini açıklayamaz. Meğer ki şunu da açıklasın. Son notasında olduğu gibi. Anlıyorsunuz ya, sonra eğer İmparator Hazretleri bizimle olan ittifakına ihanet etmezse. Prens Andrei'nin kolunu yakaladı. "Durun, bitirmedim. Öyle tahmin ediyorum ki müdahale, ademi müdahaleden daha şiddetli olacak ve..." Bir an sustu, sonra devam etti. "Sonra 28 Kasım telgrafımızın alınmadığını ileri sürerek iş bitmiş sayılamaz. İşte her şey böyle sona erecektir." Bolkonski'nin kolunu bıraktı. Bu hareketiyle artık sözlerini bitirdiğini belirtmişti. Bilibin, "Seni o altın ağzında sakladığın çakıl taşından tanıdım, Demosthen," dedi. Zevkinden saçlarının altındaki deri hafifçe ileri geri. "Cem, ne kadar eğlence yeri varsa hepsini göstermek istiyorum. Eğer Viyana'da olsaydık bu iş kolay olurdu. Ama burada, bu pis Bohemya deliğinde bu daha güç olacak. Onun için hepinizden yardım istiyorum. Ona bürünü bir şeref misafiri olarak göstermek gerek. Siz tiyatroyu üzerinize alın, ben sosyeteyi. Siz de Hippolyte tabii kadınları." Bizimkilerden biri kendi parmaklarının uçlarını öptü. "Ona Amelie'yi göstermeli. Ne güzel kadındır." Bilibin, sözün kısası bu kanı susamış askeri daha insansever görüşleri olan bir adam haline getirmeli, dedi. Bolkonski saatine baktı. "Konukseverliğinizden pek faydalanamayacağımı sanıyorum baylar. Şimdi gitmem gerekiyor." "Nereye?" "İmparatorun huzuruna." "Oo!" Etraftan sesler yükseldi. "Eh, güle güle Bolkonski, güle güle prens. Yemeğe erken gelin, sizi gezdirmeyi üzerimize alıyoruz." Bilibin, Bolkonski'yi hole kadar uğurlayarak, "İmparatorla konuştuğunuz vakit yiyecek sevkiyle yürüyüşlerdeki düzeni elinizden geldiği kadar övün," dedi. Bolkonski gülümsedi. "Övmek isterdim ama bana öyle geliyor ki bunu yapamayacağım. Her neyse, ne kadar fazla konuşursanız o kadar iyi. İmparator huzuruna adam kabul etmeye bayılır. Kendisi ise konuşmayı hem sevmez hem de bilmez. Kendiniz de göreceksiniz ya." İmparator Franz, törende kendisine gösterilen yerde, Avusturyalı subayların arasında duran Prens Andrei'nin yüzüne dikkatle bakarak uzun başını ona doğru salladı. Ama törenden sonra bir gün önce Bolkonski ile konuşan yaver gelip saygıyla imparatorun kendisini huzura kabul etmek isteğinde bulunduğunu ona söyledi. İmparator Franz, Prens Bolkonski'yi odanın ortasında ayakta kabul etti. Prens Andrei konuşma başlamadan önce imparatorun ne söyleyeceğini şaşırmış gibi davranmasına, kızarıp bozarmasına şaşırdı. İmparator aceleyle, "Söyleyin, savaş ne zaman başladı?" diye sordu. Prens Andrei karşılık verdi. Bu sorudan sonra başka sorular soruldu. Hepsi de aynı derecede basitti. Kutuzov'un sağlığı nasıl? Krems'ten ne zaman ayrıldınız gibi? İmparator sanki bütün amacı yalnız belirli sayıda soru sormakmış gibi konuşuyordu. Bu soruların karşılıklarının ise onu ilgilendirmediği belliydi. İmparator, çarpışma saat kaçta başladı diye sordu. Bolkonski bu sefer fırsattan faydalanarak gördüğü, bildiği her şeyi daha önceden zihninde tasarladığı gibi gerçeğe uygun olarak anlatabileceğini tahmin ederek heyecanla, "Cephede savaşın saat kaçta başladığını majestelerine arz edemeyeceğim. Yalnız benim bulunduğum Dürenstein'da ordu saat 6'da hücuma geçti," dedi. Ama imparator gülümseyerek sözünü kesti. "Kaç mil? Nereden nereye kadar majeste?" "Dürenstein'dan Krems'e kadar. 3,5 mil majeste. Fransızlar sol kıyıyı bıraktılar mı? Gözcülerin bildirdiklerine göre geri kalanlar gece sallarla çekilip gitmişler. Krems'e yetecek kadar yem var mı? Yetecek kadar yem gönderil." İmparator sözünü kesti. "General Schmidt kaçta vuruldu?" "Saat 7'de galiba." "7'de mi? Çok yazık, çok yazık." İmparator bu sözlerden sonra teşekkür ederek hafifçe eğildi. Prens Andrei dışarı çıktı, etrafını hemen saraylılar çevirdi. Her tarafta ona tatlı tatlı bakan gözler görüyor, tatlı sözler işitiyordu. Bir akşam önce gördüğü yaver onu neden saraya inmediğini soruyor, gelip evine yerleşmesini teklif ediyordu. Savunma Bakanı yaklaştı, imparatorun 3. derecede Marie Therese nişanını bağışladığını söyleyerek onu kutladı. İmparatoriçenin mabeyincisi onu Majeste İmparatoriçenin dairesine davet ediyordu. Arşidüşes de onu görmek istiyordu. Prens Andrei kime ne cevap vereceğini bilemiyordu. Birkaç saniye düşüncelerini toplamaya çalıştı. Rus elçisi onu omzundan tutup pencereye doğru götürdü, bir şeyler söylemeye başladı. Bilibin'in sözlerinin aksine Prens Andrei'nin getirmiş olduğu haber sevinçle karşılanmış, Tanrı'ya şükretmek için bir dini tören yapılması kararlaştırılmıştı. Kutsova, Marie Therese büyük haç nişanı verilmiş ve bütün orduya ödüller dağıtılmıştı. Bolkonski'ye her taraftan davetler yağmış, bu yüzden o sabah Avusturya'nın önemli devlet adamlarına ziyaretler yapmak zorunda kalmıştı. Saat 5'e doğru ziyaretlerini bitirmiş, çarpışmaları ve yolculuk için babasına yazacağı mektubu tasarlayarak Bilibin'in evine dönüyordu. Bilibin'e gitmeden önce yanına kitap almak için bir kitapçı dükkanına gitmiş, orada epey vakit geçirmişti. Bilibin'in oturduğu evin önünde yarıya kadar eşya dolu bir araba duruyordu. Bilibin'in uşağı Franz da güç bela taşıdığı bir bavulla kapıda göründü. Bolkonski, "Bu da ne?" diye sordu. Fransız bavulu güçlükle arabanın üzerine yüklüyordu. "Ah ekselans, daha uzaklara gidiyoruz. O canavar yine peşimizde." Bilibin Bolkonski'yi karşılamak için dışarı çıktı. Her zaman sakin olan yüzü heyecanlıydı. "Hayır, hayır, itiraf edin ki bu çok sevimli bir şey," dedi. "Bu Tabor Köprüsü'nün hikayesi. Viyana'da bir köprü." Prens Andrei hiçbir şey anlamıyordu. "Siz nerelerdeydiniz Allah aşkına? Nasıl oluyor da şehirde bütün arabacıların bile duydukları bir şeyi bilmiyorsunuz?" "Arşidüşes'in yanından geliyorum. Oradayken hiçbir şey işitmedim. Her yerde göç hazırlıkları yapıldığına da mı görmediniz?" Prens Andrei, "Görmedim," dedi. Sonra birden sabırsızlanarak, "Ne oluyor Allah aşkına?" diye sordu. "Ne mi oluyor? İşin aslını anlatayım. Fransızlar Oersperk'i savunduğu köprüyü geçmişler. Köprü uçurulmamış. Murat Dörtnal'a Bürün üzerine geliyormuş. Bugün yarın burada olacak." "Nasıl burada olacak? Nasıl oluyor da köprüyü uçurmadılar? Patlayıcı maddeler konulmuştu ya." "Orasını ben size soracaktım. Bunu hiç kimse, hatta Bonaparte'ın kendisi bile bilmez." Bolkonski omuzlarını silkti. "Ama köprüyü geçtilerse o zaman ordu mahvoldu demektir. Çevrilmiş olacak," dedi. Bilibin, "İşte asıl mesele burada ya," diye karşılık verdi. "Dinleyin, Fransızlar size söylediğim gibi Viyana'ya girmişler. İyi güzel, ertesi günü yani dün Sayın Mareşaller, Murat, Lane ve Baliart atlarına binmişler, köprüye doğru gitmişler. Şunu da hatırdan uzak tutmayın ki bunların üçü de Gaskonyalıdır. Aralarından biri, baylar biliyorsunuz ki Tabor Köprüsü'ne patlayıcı maddeler konmuştur. Karşımızda da korkunç bir köprü başı, 15 bin kişilik bir ordu var. Bu orduya köprüyü uçurması, bizi öbür tarafa geçirmemesi emredilmiş. Ama köprüyü alırsak bu hükümdarımız İmparator Napolyon'un hoşuna gider. Üçümüz gidip bu köprüyü alalım diyor. Öbürleri de gidelim diyorlar. Üçü gelip köprüyü alıyorlar, üzerinden geçiyorlar. Şimdi de ordularıyla birlikte Tuna'nın bu tarafındalar. Üzerimize geliyorlar. Sizin getirdiğiniz haberlerin de üzerine yürüyorlar. Prens Andrei üzüntülü, ciddi bir tavırla "Şakayı bırakın," dedi. Bu haber Prens Andrei için hem üzücü hem de hoş bir şeydi. Rus ordusunun bu kadar ümitsiz bir durumda bulunduğunu öğrenir öğrenmez aklına şu düşünce gelmişti. Bu durumdan Rus ordusunu kurtarmak kendisine düşüyordu. Onu adı sanı bilinmeyen subayların arasından çıkarıp ona ilk şöhret yolunu açacak bir Toulon da buydu. Toulon, Napolyon topçu yüzbaşısı iken 1793'te Toulon şehrinin düşmandan geri alınışında büyük rol oynamış, bu olay yükselişine yol açmıştı. Bili bini dinlediği anlarda bile cepheye dönünce orduyu kurtaracak düşüncelerini savaş şurasında nasıl açıklayacağını ve bu planı yerine getirme işinin nasıl yalnız kendisine verileceğini hayalinde canlandırıyordu. "Şakayı bırakın," dedi. Bilibin, "Şaka etmiyorum," diye devam etti. "Bundan daha doğru ve hazin bir şey olamaz. Bu baylar köprüye yapayalnız geliyorlar, beyaz mendiller çıkarıp sallıyorlar ateşkes anlaşmasının yapıldığını, kendilerinin mareşal olduklarını, Prens Oersberg'le bir görüşme yapmak için geldiklerini bildiriyorlar. Nöbetçi subay onları Tete Pont'a bırakıyor. Onlar subaya bir sürü Gaskonya martavalı okuyorlar. Savaşın bittiğini, İmparator Franz'ın Napolyon'la görüşmek için bir tarih koyduğunu, kendilerinin de Prens Oersberg'le görüşmek istediklerini falan söylüyorlar. Subay Oersberg'e haber yolluyor. Bu baylar subayları kucaklıyor, onlarla şakalaşıyor, topların üzerine oturuyorlar. Bunlar olup biterken bir Fransız taburu kimseye gözükmeden köprüye ayak basıyor, içinde yanıcı maddeler bulunan çuvalları suya atıyor. Tete Bond'a yaklaşıyor. Sonunda bizim orgeneralin ta kendisi sevgili Prens Oersberg von Mautern çıka geliyor. Ona... "Sevgili düşmanımız, Avusturya ordularının göz bebeği, Türk savaşlarının kahramanı, artık düşmanlık bitti, birbirlerimizin elini sıkabiliriz." İmparator Napolyon, Prens Oersberg'i tanımak isteğiyle yanıp tutuşuyor diyorlar. Sözün kısası bu baylar, boşuna Gaskonyalı dememişler onlara. Oersberg'i öyle tatlı bir söz yağmuru tutuyorlar, o da Fransız mareşalleriyle böyle çabucak meydana gelen yakınlıktan öylesine gurur duyuyor, Murat'ın pelerinine, deve kuşu tüylerine bakarak öylesine gözü kamaşıyor ki bir şeyin farkında olmuyor ve düşmana ateş etmesi gerektiğini unutuyor. Sözlerinin heyecanlı akışına rağmen Bilibin bu kelimelere değer biçilmesine fırsat vermek için bir an susmayı ihmal etmedi. Fransız taburu köprü başına koşuyor, topları yerleştiriyorlar, köprü de böylece alınmış oluyor. Kendi anlattığı hikayenin güzelliğine kapılıp heyecanını yatıştırarak, "Hayır, en güzeli de şu," diye devam etti. Patlayıcı maddeleri ateşlemek ve köprüyü uçurmakla görevli topun başındaki çavuş, Fransız birliklerinin köprüye doğru koştuklarını görünce neredeyse ateş edecekmiş ama Len elini tutmuş. Generalinden herhalde daha akıllı olan çavuş, Oersberg'in yanına yaklaşıyor ve ona, "Prens, bu Fransızlar sizi aldatıyorlar," diyor. Murat, çavuşun konuşmasına izin verilirse işin kaybedileceğini anlıyor. Sözde hayretle, adam tam bir Gaskonyalıymış, Oersberg'e doğru dönüyor. "Bütün dünyada ün salmış Avusturya disiplini nerede kaldı?" diyor. "Demek sizler alt rütbedeki birinin sizinle böyle konuşmasına izin veriyorsunuz." Bu dahiyane bir şeydir. Prens Oersberg gururunun zedelendiğini hissediyor ve çavuşu hapsettiriyor. "Hayır, ama itiraf edin ki Tabor Köprüsü hikayesi nefis. Bunda ne budalalık ne de alçaklık var." Prens Andrei hemen zihninde külrengi kaputları, yaraları, barut dumanını, silah seslerini ve kendisini bekleyen şanla şerefi canlandırarak "Belki de ihanettir," dedi. Bilibin, "O da değil. Bu sarayı kötü duruma düşürdü. Ama ne ihanet, ne alçaklık, ne de budalalıktır. Urn'deki gibi bir şey." yerinde bir terim arıyormuş gibi düşünceye daldı. Sonra sözünü, "Bu ne makçılıktır, bizler mak olduk." Bunu söylerken un mot söylediğini, hem de bunun taptaze, her zaman tekrarlanacak bir mot olduğunu hissetmişti. O ana kadar alnında belirmiş kırışıklıklar bir memnunluk işareti olarak hemen kayboluverdi. Bilibin hafifçe gülümseyerek dikkatle tırnaklarına bakmaya başladı. Kalkıp odasına doğru giden Prens Andrei'ye dönerek birden "Nereye gidiyorsunuz?" diye sordu. "Yola çıkıyorum." "Nereye?" "Cepheye." "Hani iki gün daha kalacaktınız?" "Öyleydi ama şimdi gidiyorum." Prens Andrei bunu söyledikten sonra yol hazırlığı için gereken emirleri verip odasına gitti. Bilibin odasına gelerek "Biliyor musunuz azizim?" dedi. "Sizi düşündüm." "Ne diye gidiyorsunuz sanki?" Bu sözü karşı durulmaz bir delilmiş gibi yüzündeki bütün kırışıklıklar kayboluverdi. Prens Andrei karşısındakine soran bir bakışla baktı ama hiçbir karşılık vermedi. "Neden gidiyorsunuz?" "Biliyorum. Şimdi düşünüyorsunuz ki ordunun tehlikede olduğu şu anda hemen dört nala onun yanına gitmek görevinizdir. Bunu anlıyorum Monşer. Bu bir kahramanlıktır." Prens Andrei, "Hiç de değil," dedi. "Ama siz bir filozofsunuz. O halde tam bir filozof gibi olunuz. Olaylara başka bir açıdan bakınız, görürsünüz ki göreviniz kendinizi korumanızdır. Bunu başkalarına, bu işten başka bir işe yaramayanlara bırakınız. Size geri dönmeniz için emir verilmemiştir. Buradan da sizi bırakan olmamıştır. Demek ki burada kalabilir, bizimle beraber kör talih bizi nereye sürüklüyorsa oraya gidebilirsiniz. Diyorlar ki Olmütz şehrine gidecekmişiz. Olmütz çok sevimli bir şehirdir. İkimiz benim arabamda rahatça gideriz." Bolkonski, "Şakayı bırakın Bilibin," dedi. "Ben size apaçık ve dostça söylüyorum. İyice düşünün. Şimdi burada kalmanız mümkünken nereye gideceksiniz? Sizi iki şeyden biri bekliyor. Sol şakağında cildi kırışmıştı. Ya siz orduya gidinceye kadar barış imzalanacak ya da Kutsov'un bütün ordusu yenilip rezil olacak." Bilibin bu ikili soruna karşı gelinemeyeceğini hissederek kırışan cildini gerdi. Prens Andrei soğuk bir tavırla "Bu konuda bir hüküm veremem," dedi ve "Ben orduyu kurtarmaya gidiyorum," diye düşündü. Bilibin, "Monşer, siz bir kahramansınız," dedi. Bolkonski o gece savunma bakanına veda ederek orduya katılmak için yola çıktı. Onu nerede bulacağını kendisi de bilmiyor. Bu yüzden Krems yolunda giderken Fransızların eline düşmekten korkuyordu. Brün'de bütün saray halkı eşyalarını topluyordu. Büyük denkler Olmütz'e gönderilmişti bile. Prens Andrei, Etzeldorf yakınlarında Rus ordusunun büyük bir acele ve müthiş bir karışıklık içinde geri çekildiği yola çıktı. Yol yük arabalarıyla öylesine tıkanmıştı ki faytonla ilerlemeye imkan yoktu. Prens Andrei, Kazak komutanından bir at, bir de kazak alarak aç yorgun bir halde konvoyların önüne geçerek başkomutanı ve kendi arabasını aramaya koyuldu. Yolda giderken ordunun durumu konusunda en kötü söylentiler kulağına geliyor, karmakarışık kaçan birliklerin hali de bu söylentileri doğruluyordu. Prens Andrei, Bonaparte'ın seferin başlangıcında kendi ordusuna verdiği emirdeki sözleri hatırlıyordu. "İngiliz atının dünyanın ta öbür tarafından getirdiği bu Rus ordusunu aynı akıbete, Ulm ordusunun akıbetine mahkum edeceğiz." Ve bu sözler onun için hem dahi kahramana karşı bir şaşkınlık, hem yaralanmış bir gurur duygusu, hem de ün kazanmak ümidini uyandırıyordu. Ya ölmekten başka yapılacak hiçbir şey kalmazsa diye düşünüyordu. E ne yapalım, eğer gerekiyorsa bunda da başkalarından aşağı kalmam. Prens Andrei ucu bucağı görünmeyen karmakarışık birliklere, yük arabalarına, mekkare kollarına, topçulara, sonra gene arabalara, birbirlerini geçmeye çalışan ve 2-3 sıra halinde çamurlu yolu tıkayan çeşit çeşit biçimlerdeki arabalara, bütün bunları küçümseyen bir tavırla bakıyordu. Arkadan, önden, her taraftan sesin duyulabileceği, her yönden tekerlek tıkırtıları, arabalarla top kundaklarının gövdelerinin gürültüsü, atların nal sesleri, kırbaç şaklamaları, deh sesleri, erlerin, subayların ve emir erlerinin küfürleri duyuluyordu. yolun kenarlarında birbiri arkasından devrilmiş, derileri yüzülmüş ya da yüzülmemiş atlar, kırılmış arabalar, bu kırılmış arabaların başına oturmuş, neyi bekledikleri bilinmeyen tek tek erler, kendi birliklerinden ayrılmış, kalabalık bir halde komşu köylere giden ya da köylerden tavuk, koyun, saman ve başka kim bilir neyle dolu çuvallar sürükleyen erler görünüyordu. İnişlerle yokuşlarda kalabalık daha da yoğunlaşıyor, etrafı uğultu halinde çığlıklar kaplıyordu. Dizlerine kadar çamura batmış erler elleriyle top ve nakliye arabalarını kaldırmaya çalışıyorlardı. Kırbaçlar şaklıyor, nallar kayıyor, oklar kırılıyor, göğüsleri yırtarcasına çığlıklar duyuluyordu. Harekatı idare eden subaylar yük arabalarının arasında bir ileri bir geri gidiyorlardı. Ortalığı kaplayan uğultu içinde sesleri çok zayıf kalıyor ve yüzlerinden bu karışıklığı gidermekten umut kestikleri belli oluyordu. Volkonski, Bilibi'nin sözlerini hatırlayarak, "İşte sevgili Ortodoks ordusu," diye düşündü. Bu adamlardan birine başkomutanın nerede olduğunu sormak isteğiyle atını bir yük arabasına doğru sürdü. Tam karşıdan tek atlı garip bir araba geliyordu. Belliydi ki bunu derme çatma vasıtalarla erler yapmışlardı. Bu araba bir yük arabası, kabriyole ve fayton arasında bir şeydi. Arabayı bir er idare ediyor, deri körüğün ve yağmurluğun altında baştan aşağı şallara sarılmış bir kadın oturuyordu. Prens Andrei yaklaştı. Neredeyse soru sormak üzereydi. Birden arabanın içinde oturan kadının can havliyle attığı çığlıklar dikkatini çekti. Konvoyu idare eden subay, bu arabayı götüren eri başka arabaların önüne geçmek istediği için dövüyor ve kırbaç arada bir arabanın yağmurluğuna çarpıyordu. Kadın acı acı bağırıyordu. Prens Andrei'yi görünce yağmurluğun altından dışarı sarktı, halı desenli şalın altından çıkardığı zayıf ellerini sallayarak, "Yaver Bey, Sayın Yaver Bey, Allah aşkına koruyun beni, böyle giderse ne olacak? Ben 7. Avcı Alayı doktorunun karısıyım. Geçmemize izin vermiyorlar, geride kaldık, bizimkileri kaybettik." Subay öfke içinde ere, "Pestilini çıkarırım, dön geri diyorum sana," diye bağırıyordu. "O sürtüğünle birlikte geri dön diyorum." Doktorun karısı, "Yaver Bey, koruyun beni, nedir bu?" diye bağırıyordu. Prens Andrei atını subaya doğru sürdü. "Bu arabanın geçmesine izin verin, içinde bir kadın olduğunu görmüyor musunuz?" Subay onu tepeden tırnağa süzdü, karşılık vermeden tekrar ere döndü.